tefsir kitaplarını, fıkıh kitaplarını okuyanlar buralarda çok farklı görüşlerin de olduğunu görünce bazen şaşırıp kalıyorlar. Ve diyorlar ki, yani dini konularda esas olan ayettir, hadistir ama bunların yorumunda neden bu kadar farklılıklar var? Ve farklı görüşlerin olması pek çok kimsenin takılıp kaldığı bir nokta oluyor. Bediüzzaman'a bunu sual olarak soruyorlar. Diyorlar ki, alem-i İslam'ın ulemasının ortalarındaki müthiş ihtilafata ne dersin, reyin nedir? Yani İslam alimlerinin ortasında müthiş, dehşetli fikir ayrılıkları var. Bu konuda görüşün nedir? El cevap, ben alem-i İslamiyet'e gayrimuntazam veya intizamı bozulmuş bir meclis-i mebusan ve encümen-i şura nazarıyla bakıyorum. Ben İslam alemine muntazam olmayan veya intizam evvelinde varsa da zamanla bozulmuş olan işte milletvekillerinin bulunduğu meclis gibi veya encümen-i şura bir danışma meclisi gibi o nazarla bakıyorum. Yani malum gerek millet meclisinde gerekse şura yapılan yerlerde tek bir görüş yoktur. Hatta mesela hakimlerin içtihadı oluyor. Yargıtay'ın içtihadı oluyor. Ve bunlar farklılık arz edebiliyor. Ve farklılıklar illa kötü bir şey demek değildir. Şöyle ifade edeyim. Allah dilemiş olsaydı Kur'an'daki ifadelerini daha ayrıntılı ifade ederdi. Ve o zaman herkes aynı şekilde anlardı. Ama muradı ilahi bakalım kim nasıl anlayacak? Anlamada mertebeler var. İnsanların derecelerini ortaya çıkarmak. Bir de bazı meseleler var ki öyle de olur, böyle de olur. Ya illa tek bir görüş olması gerekmiyor. Mesela vemsahu bi ru'sikum, başınıza mesedin. İmam-ı Şafii'ye göre bir iki tele değse yeter. İmam-ı Azam'a göre avuç içi miktar nazara veriliyor. Ama İmam Malik'in mezhebinde başı şu şekilde meshetmek. Yani bunlar üçü de olur. İlla birinde ısrar etmek doğru bir şey değildir. Ve bunların hepsi Allahu Teala'nın razı olacağı amellerdir. Şeriattan işitiyoruz ki rey-i cumhur budur, fetva bunun üzerinedir. Yani ekseriyet ne demiş? Ona bakmak gerekiyor. Cumhur demek ekseriyet demek. Rey-i cumhur ekseriyetin görüşü. Ekaliyette kalan görüş de olur. Ama azınlıkta olan bu görüş illa batıl demek de değildir. Bunları birazdan nazara verecek zaten. İşte şu, bu meclisteki rey ekseriyetin naziresidir. Rey-i cumhurdan mada olan akval, yani görüşler, eğer hakikat ve mağızdan hali ve boş olmazsa, istidadatın reylerine bırakılır. Yani ekseriyetle kahir ekseriyet veya salt ekseriyetle bir karar çıkar, ona göre uygulama yapılır. Ama azınlıkta kalan görüş, o da yeri geldiğinde kullanılabilir. Ta her bir istidat terbiyesine münasip gördüğünü intikab etsin. Yani ta her bir kabiliyet kendine uygun olan görüşü alsın ve ona göre uygulama yapsın. Mesela şunu örnek verebilirim. Kur'an-ı Kerim'de اِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا geçiyor. Namaz belli vakitlerde müminlere farz kılındı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem salavatul hams, beş vakit namaz olarak bunu Cebrail'in göstermesiyle ümmetine bildirmiş. Ve ümmette bu noktada bir icma var. Yani namaz beş vakittir. Ama Şia'nın bir içtihadı var. Şia diyor ki öğleyle ikindi, akşamla yatsı normal seferi olmayan durumda, günlük hayatta da cem edilebilir. Ve bu ekaliyette kalan bir görüştür. Yani Şia İslam dünyasının %20'sine tekabül eder. %80'i günlük hayatta böyle bir namazı cem etme uygulamıyor. Ama ülkemizde Iğdır gibi yerler veya oradan başka yerlere göç edip Caferi mezhebi üzere devam edenler günde 3 vakit namaz şeklinde, yani 5 vakti 3 vakitte kılmak şeklinde kılıyorlar. Peki bu ekaliyette kalan görüş, azınlıkta kalan görüş sünni biri tarafından da uygulanamaz mı? Uygulanabilir. Çok özel durumlarda uygulanabilir. Ne gibi? Mesela adam doktordur, cerrah ve sıkça ameliyatlara giriyor. Ameliyat normalde bir saatse ama bazen 4-5 saati bulabiliyor. Böyle bir durumda öğle vakti ameliyata giren bu kimse ikindi namazı tehlikeye girmesin diye, dindar birisi için bunları söylüyorum. Öğleyi kılar, ardından da ikindiyi farz olarak kılar. Buna cem-i takdim deniyor. Öne alarak kılmak ve o şekilde ameliyatına girer. Ve din bunu reddetmez. Yani dinde bu da var. Şia bunu herhangi bir mazeret olmaksızın da uyguluyor. Ama günlük hayatta bazıları bulundukları ortam itibariyle bu şekilde bir durumları varsa bunlar da bunu uygulayabilirler. Tabii Ehl-i Sünnet neden buna pek sıcak bakmıyor? Eğer böyle yapabilirsiniz diye fetva verilecek olsa pek çok kişi kendine göre mazeret bulabilir ve böylece Ehl-i Sünnet'te de 5 vakit namaz yine 5 vakittir ama 3 vakte sıkıştırılarak kılınma durumu çok çok yaygınlaşır. Yani avamın nerede duracağı belli değil. Bundan dolayı bu özel durum pek de nazara verilmiyor. Ama uygulanamaz mı? Özel durumlarda uygulanabilir. Ve bunu uygulama noktasında ulema şuna dikkat çekiyor. Bu gibi ekaliyette kalan, azınlıkta kalan görüş mücbir bir sebep olduğunda, yani onu zorunlu kılan bir sebep olduğunda, bir de alışkanlık haline getirmemek şartıyla uygulanabilir. Yani dinde daha bu şekilde epey başka hükümler var. Bir genel hüküm vardır, bir de farklı bir içtihat. Genel hüküm normal hayatta uygularız ama özel hükümde, özel durumlarda uygulamak caiz olur. Lakin burada iki noktayı mühime vardır. Birincisi, şu istidadın meylanı ile intihab olunan ve bir derece hakikati tazammun eden ve ekaliyette kalan kavil, nefsül emirde mukayyet. Yani gerçekte kayıtlı. Ve o istidat ile mahsus olduğu halde sahibi ihmal edip mutlak bıraktı. Yani azınlıkta kalan görüş, bu görüşün sahibi mutlak bunu ifade ediyor. Aslında belli kayıtlar var. Yani ibarede olmasa bile o kayıtlar en azından uygulamada olması gerekir. Mesela diyelim ki müdür bana bir öğrenci çağırın diye mukayyet bırakabilir. Ama herhangi bir öğrenci her ne kadar çağrılsa yeterli sayılsa da yani iş yapabilecek bir öğrenci esastır. Ona göre bir öğrenci çağırmak gerekir. İbarede bu yoktur ama varmış gibi anlamak gerekir. Ve kabiliyetler ile mahsus olduğu halde, yani her kabiliyet o özel hükmü kaldırmaz. Herkese bu uymaz. Yani kişiye özel fetva gibi düşünün. Ama bu görüşün sahibi ihmal edip mutlak bıraktı. Etbaı, o görüşe tabi olanlar iltizam edip tamim etti. Onlar da dediler ki bu böyle olur. Herkes bunu böyle uygulasın. Mukallidi taassup edip, yani takliden o görüşü savunanlar böyle taassupta bulunup o kavlin hıfzı için, o görüşün esas görüşü olması için muhaliflerin hedmine çalıştılar. Yani doğru olan budur, diğerleri doğru değildir gibi. Şu noktadan müsademe, yani birbiriyle çatışma, müşagabe, birbirine problem çıkarma, cerh ve red, birbirini yaralamak, reddetmek o derece meydan aldı ki ayakları altından çıkan toz ve ağızlarından feveran eden duman ve lisanlarından püsküren berkler, şimşekli ve bazen rahmetli bir bulut, Şems-i İslamiyet'in tecellisine bir hicap teşkil etmiştir. Yani azınlıkta olan görüşün de dinde bir yeri var. Ama o görüşün sahibi bunu mutlak bırakmış. Bazı kabiliyetler için doğru bir hüküm bu. O kabiliyetler bunu uygulayabilir. Ama ona tabi olanlar buna sımsıkı sarılıyorlar, tamim ediyorlar. Herkes bunu uygulasın. Ve taklitle onu uygulayanlar da katı bir taassup içinde bulunuyor. Ve karşı görüşleri, farklı görüşleri reddediyorlar. Böyle olunca bu görüşler arasında işte mezheplerin birbiriyle çatışması gibi birbiriyle müsaademe, birbirine problem çıkarma, birbirinin görüşlerini yaralamaya çalışmak ve reddetmek bu bayağı bir gürültü koparıyor. Ağızlarından feveran eden duman birbirlerini küfürle nispet edebilecek kadar ileriye götürebiliyorlar. Ve dillerinden böyle şimşekler çakıyor. Çok sert ifadeler kullanıyorlar. Ve bu bazen rahmetli bir bulut ama İslam güneşinin tecellisine bir perde. Yani nasıl ki güneş gayet haşmetli fakat bulut yoğun bir bulut olursa, kara bulutlar önüne gelirse o zaman güneş parlak bir şekilde görülmeyecektir. Lakin ziyai şemsten tefeyyüz etmesine istidat bahşeden rahmetli bulut derecesinde kalmadı. Yağmuru vermediği gibi ziyayı dahi men etmektedir. Yani buradaki bulut rahmet yağdıran bir bulut değil de güneşin ışığına engel olan bir bulut oldu. Buna Risale-i Nur'u anlama noktasında farklı görüşlerden ilginç bir misali vermek istiyorum. Mesela Bediüzzaman eserlerini 1926-1950 arasında Osmanlıca olarak yazdı ve bu eserler Osmanlıca olarak da basıldı. Ve Osmanlıca'ya Risale-i Nur'da bayağı bir tahşidat var. Ve işte nur talebesi olmanın özelliği anlatılırken bu risaleleri yazmak ve okumaktır. Bu gibi ifadeler de geçiyor. Ancak 1928 harf inkılabından sonra Osmanlıca geride kaldı. Yeni nesiller Latin harfleriyle yetişti. Okullarda Latin alfabesi öğretildi. Osmanlıca az bir kimsenin okuyabildiği, yazabildiği bir dil halini aldı. Böyle olunca Bediüzzaman önce gençlik rehberinin hani gençlere daha böyle kolaylıkla hitap etsin diye Latin harfleriyle basılmasına izin verdi. Ardından 1957-1960 yılları arasında kendisi hayattayken eserlerini Latin harfleriyle bastırdı. Ve bundan çok keyif de aldı. Ve وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولِ اِلَّا بِلِسَانَ قَوْمِهِ Oralardan da bir nevi, yani biz her elçiyi kavminin diliyle gönderdik. Oralardan bir nevi istidlalle işte milletin anlamasını esas almak bu noktada içtihatta bulundu tabiri caizse. Ve Latin harfleriyle basılmasını istedi. Basılmasından memnun da kaldı. Hatta yanındaki talebeler hatıra olarak anlatırlar. Bayram Yüksel gibi zatlardan bizzat ben kendim de dinledim. Her risale basıldıkça artık bu risale de basılsın. Ben bu dünyadan gitsem gözüm arkada kalmayacak. Ah şunun da basılmasını bir görsem gibi. Bu şekilde basılmasını şiddetle arzu ediyor ve her risale basıldıkça adeta bayram ediyor. Ancak Bediüzzaman'ın sitayişle bahsettiği önde gelen talebelerinden Husrev Altınbaşak o Osmanlıcayı esas alıyor ve Osmanlıca olarak yazmaya devam ediyor ve ona bağlı olanlara da Osmanlıca yazmayı durmadan telkin ediyor. Ve öyle bir grup Nur Camiası içinde günümüze kadar geldi ve devam ediyor. Kahir Ekseriyet Nur Camiası'nda Latin alfabeyle okudu. Bunların bir kısmı Osmanlıcayı da öğrendi. Osmanlıcasından da okudu. Ama şu an ülkemizde 5 milyon civarında insan Nur Risalelerini okuyorsa bunların belki 4 milyonu Latin harfleriyle okur. Belki 1 milyon civarında Osmanlıca okuyabilen vardır. Diğerleri Osmanlıcayı o kadar bilmezler. Husrev Efendi ise Osmanlıcaya tahşidatta bulundu, ağırlık verdi ve bunlara yazıcılar denildi. Ve bunların istinsah şeklinde masa, Husrev Efendi'nin hattı, onun üzerinden kopya tarzında geçmek şekliyle nice insanlar Osmanlıcayı öğrendi. Peki bu kötü bir şey mi oldu? Yok, kötü bir şey değil. Gayet güzel. Ve zaten işin ideali Osmanlıcasından okumak ve Osmanlıcasından muhatap olabilmek ideali budur. Ve Osmanlıcasından okuduğumuzda Arapça orijinallerini fark edebiliyoruz. Mesela nasih dediğimizde buna nasihat eden anlamı da verilebilir. Ama nesheden anlamı da verilebilir. Türkçe'de bu Latin harflerinde belli olmuyor. Ama Osmanlıcasından okuduğumuzda bunların yazılışları farklıdır. Ve okuyan kimse daha düzgün bir şekilde bunları okuyabilmektedir. Bu durumda ekaliyette kalan yazıcılık ekolü batıl bir ekol demek değil. Gayet güzel, faydalı iş yaptılar ve nice insanın Osmanlıca öğrenmesine vesile oldular. Ve onların yazdıklarıyla okuyanlar daha böyle güzel bir şekilde Risaleleri okuma imkanına kavuştu. Peki burada problem nedir? Problem, ben bazen şunu ifade ediyorum. Diyorum ki İslamiyet'te ırk var ama ırkçılık yok. Mezhep var, mezhepçilik yok. Cemaat var, cemaatçilik yok. Bunu cemaatçilik noktasında değerlendirecek olursak, diyelim ki yazıcılığı esas alan birisi, doğru olan budur. Latin harfleriyle okumak batıldır. Böyle diyecek olursa bu bir problemdir. Ama ben böyle okuyorum. Böyle okuyamayanlar da Latin harflerinden okuyorlar. Allah mübarek etsin derse bunda herhangi bir sıkıntı yoktur. Bunu mezheplere de uygulayabiliriz. Yani diyelim ki Hanefi mezhebinin kendine göre hükümleri var. Şafii mezhebinin kendine göre hükümleri var. Şiiliğin kendine göre hükümleri var. Yani çok ortak noktaları da var da ama ayrıldıkları noktalar da var. Bu durumda diyelim ki Şafii olan birisi evlenebilecek kadın erkek birbirlerine elleri değmiş olsa abdest bozuluyor. Ama Hanefi mezhebinde bozulmuyor. Her ikisi de ayete dayanıyor, hadise dayanıyor ama yorum farklılığı var. Bu durumda Hanefi ve Şafiler kendi görüşlerini uygulasınlar. Bunda bir sıkıntı yok. Ama bizimki doğrudur, diğerleri batıldır derlerse o zaman hak olan bir mezhebi batıllıkla suçlamış olurlar. Ve de o zaman eserlerinde işte benim mezhebim haktır, benim yolum haktır, en güzelidir. Bunun denilmesini uygun görüyor. Ama sadece hak benimdir, sadece güzel benimdir, inhisarla tek eline alarak bunu ifade etmeyi uygun görmüyor. İşte bütün böyle farklı mezhepler, farklı meslekler, farklı meşrepler, ben bu yolda gidiyorum, ben bunu böyle görüyorum, doğrusu budur, bana göre doğrusu budur diyebilir. Ama sadece doğru budur, hak sadece budur, diğerleri yanlıştır, diğerleri batıl diyemez. İkinci nokta, ekaliyette kalan kavil, azınlıkta kalan görüş, eğer içindeki hakikat ve mağız, onu intihap eden istidatlardaki heves ve heva ve mevrus ayineye ve mizacına galebe çalmazsa, o kavl bir hatar-ı azimde kalır. Yani azınlıkta olan görüş, evet onun da bir hakikati var demiştik. Ama onu seçen kişilerin kabiliyetlerinde eğer heves, heva, böyle öne çıkacak olsa, doğru sadece budur diyecek olsalar, o zaman o görüş tehlikeli oluyor. Zira istidat onunla insibak edip onun muktezasına inkılap etmek lazım iken, o onu kendine çevirir, telkih eder. Kendi emrine musahhar eder. İşte şu noktada hüda hevaya tahavvül ve mezhep mizaçtan teşerrüf eder. Yani diyelim ki İslam dininde hariciler de çıktı. Hariciler hüküm ancak Allah'ındır. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridir. İşte tevhid, şirk bu gibi konularda bayağı bir hassasiyet gösterdiler. Ama hariciler İslam camiası içinde bir azınlıktır. Belki %1 ancak tekabül edecek bir azınlıktır. Bunlar kendi hassasiyetlerini dile getirdiler. Tamam, ama bu hassasiyetleri diğerlerini red tarzında olursa %90 Müslümanı, hatta %99 Müslümanı küfürle, şirkle itham etmiş olurlar. Ve bu da doğru bir durum değildir. Arı su içer balıktır, yılan su içer zehir döker. Yani aynı su ama arı içtiğinde bal oluyor, yılan içtiğinde zehire inkılap ediyor. Aynı ayet. Aynı ayeti birisi alıyor, insanlara faydalı bir şekilde kullanıyor, gayet güzel arı misali oluyor. Ama bir başkası o ayeti alıyor, önüne geleni kafir yapmak gibi o manada bunu kullanıyor ve o zaman fayda değil, zarar veriyor. İşte yılanın su içip de zehir dökmesi gibi. Yani bu İslam dini içinde ortaya çıkmış olan fırkalar, cemaatler ve bunlar ayrı bir Kur'an'ı esas almış değiller. Aynı Kur'an'ı okuyoruz ama aynı ayet anlayışımız farklı farklı olabiliyor. Eğer burada benimki haktır, daha güzeldir ama diğerleri de hak olabilir, diğerleri de güzel olabilir denilirse bunda bir sıkıntı yok. Hak sadece benimkidir, hak benim tek elimdedir denilirse bu ciddi bir sıkıntı meydana getiriyor. Böyle olunca mesela Mutezile bir takım görüşleri var. İşte Kur'an mahluktur, onların görüşlerinden biri. Buna o derece sarılmışlar ki kendi dönemlerinde Abbasi hilafetinden de destek almışlar. Siyasi iktidardan destek almışlar. Ve Kur'an mahluktur demeyenleri ya eza cefaya maruz bırakmışlar, hapse atmışlar. Hatta bir kısmının ölümüne bile sebebiyet vermişler. 200 yıl bu şekilde din adına adeta bir terör estirmişler. Müslümanların kahir ekseriyeti bu noktada daha mutedildir. Farklı görüşlere açıktır. Ama dar görüşe sahip olanlar da zaman zaman çıkabilmektedir. Ve bunlar ekaliyette kalan bir görüştür aslında. Azınlıkta kalan bir görüştür. Fakat o azınlıkta kalan görüşü öne çıkarmak, o görüşe sahip olmayanları dalaletle, hatta küfürle nispet etmek, bunlar da görülebiliyor. Bu ise son derece zararlıdır. Evet, Bediüzzaman'ın dediği gibi, arı su içer, bal verir ama yılan su içer, o zehir meydana getirir. Allah hepimize tam bir istikamet nasip eylesin.